Ayrım 33, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 333. Birkaç yıl önce ölen Stet hikayesini tamamlayınca oradakilerden biri, "Bu öyküyü Noel'e saklamalıydın Norman," dedi. Bunu gülüşmeler izledi. Duruma bir anlam veremedim. Daha doğrusu o zaman anlayamadım. Sonra Waterhouse konuşmaya başladı. Öyle bir Waterhouse olabileceğini 1.000 yıl hayal etsem inanamazdım. Yale'dan mezun olan ülkenin en büyük hukuk şirketlerinden birinin başında bulunan takım elbiseli, yeleğine taktığı köstekte Phi Beta Kappa anahtarı parlayan gümüş saçlı adam, bu Waterhouse bir tuvalete kısılıp kalan bir öğretmenle ilgili bir hikaye anlattı. Bu tuvalet kadının ders verdiği tek odalı okulun arkasındaydı. Öğretmenin tuvalette kapalı kaldığı gün aynı tuvaletin Boston'daki Prudential merkezinde açılacak New England'da eski yaşam sergisine götürüleceği gündü. Öğretmen adamlar gelip tahta kulübeyi kaldırıp kamyonun arkasına yüklerlerken hiç ses çıkarmadı. Kulübeyi takozlarla sıkıştırıp bağladılar. Waterhouse kadının utançtan ve korkudan donduğunu söyledi. Ve kamyon tam trafik sıkışıkken Boston'ın ana caddelerinden birine girdiğinde tuvaletin kapısı açılıverdi. Neyse bunu izlemiş olan öyküyü de bırakalım. Bunlar bu gece benim öykülerim değil. Bir ara Stevens olağanüstü sözcüğüyle tanımlanamayacak, hemen hemen eşsiz denilebilecek bir şişe konyak getirdi. Herkes kadehini doldurdu. Sonra Johansen kadehini kaldırdı. O anlatanın değil, hikayenin şerefine içmemizi istiyordu sanırım. Hepimiz buna içtik. Kısa süre sonra da adamlar gitmeye başladılar. Vakit geç değildi. Henüz gece yarısı olmamıştı. Fakat insan 50'yi bırakıp 60'ına gelince geç saatler gitgide daha erken gelmeye başlıyordu. Waterhouse'un Stevens'ın tuttuğu paltoyu giydiğini görerek vaktin geldiğini anladım. Yalnız Waterhouse'un bana bir şey söylemeden oradan ayrılmaya kalkmasını tuhaf bulmuştum. Eğer Ezra Pound'un şiirlerini hemen rafa koyup dışarıya çıkmasa, 40 saniye geç kalsaydım Waterhouse gitmiş olacaktı. Ama bu olayda geceki diğerlerinden daha acayip sayılamazdı doğrusu. Onun peşi sıra sokağa çıktım. Waterhouse başını çevirip beni görünce şaşırmış gibi baktı. Sanki daldığı uykudan birden uyanmış gibiydi. "Bir taksiyi paylaşalım mı?" diye sorarken o rüzgarlı bomboş sokakta sanki o anda karşılaşmışız gibi davrandı. "Teşekkür ederim," dedim. "Ben sadece taksi paylaşmamızı teklif etmesine değil, daha pek çok şeye teşekkür etmekteydim." Bu da ses tonumdan belliydi. Ama o sadece taksiden söz edermişim gibi başını salladı. O sırada boş bir takside ağır ağır köşeden çıktı. George Waterhouse gibi adamlar Manhattan'da bir tek taksi bulunamayacağına yemin edebileceğiniz bir sırada böyle anında araba bulacak kadar talihliydiler galiba. Taksiye işaret etti. Sıcak arabada ona hikayesini ne kadar beğendiğimi söyledim. 18 yaşımdan beri bu denli güldüğümü anımsamıyorum dedim. Bu övmek değil, sadece gerçekti.
Ya, bunu söylediğin için çok iyisin.
Sesi içimi donduracak kadar soğuk ve nazikti. Birden yanaklarımın kızardığını hissederek sustum. İnsanın bir kapının kapandığını anlaması için çarptığını duymasına ihtiyacı yoktur. Taksi oturduğum apartmanın önünde durunca yine teşekkür ettim. Bu kez biraz daha sıcak davrandı. Kısa süre önce bildirilmesine karşın gelebilmen iyi oldu diye mırıldandı. İstersen yine gel, davet bekleme. Biz 249B'de pek resmilikten hoşlanmayız. Hikayeler dolayısıyla en zevkli geceler perşembelerdir. Fakat kulüp her gece açıktır. Öyleyse üye olduğumu düşünebilir miyim? Bu soru dudaklarımdaydı, sormayı istiyordum. Bunu sormak gerekliydi. Fakat ben kafamda avukatlara özgü şekilde işi ölçüp biçer, uygun sözler bulmaya çalışırken Waterhouse şoföre yola devam etmesini söyledi. Bir an sonra da taksi parka doğru gitti. Ben kaldırımda durarak rüzgarda paltomun etekleri bacaklarıma vururken bu soruyu soracağımı biliyordu diye düşündüm. Bunu biliyordu ve sormama vakit bırakmamak için sürücüye gitmelerini söyledi. Sonra saçmaladığım kanısına vardım. Dengesiz birinin aklına gelebilecek bir şeydi bu. Ama aslında doğruydu. İstediğim kadar inanmamaya çalışayım, bu gerçeği değiştiremezdim. Ağır ağır apartmanın kapısına doğru yürüyerek içeriye girdim. Ayakkabılarımı çıkarmak için yatağa oturduğumda Alan yarı uyanık, yarı uykuda dönerek soru sormaya çalıştı. Ona uyumasını söyledim. Yine aynı şeyi mırıldandı. Bu kez ne dediğini anladım, nasıldı diyordu. Bir an gömleğimin düğmelerini çözerken öylece kaldım. O anda kafamda bir fikir bütün berraklığıyla belirdi. Olanları ona anlatacak olursam bir daha o kapıdan içeriye giremeyecektim. Fena değildi. Yaşlı adamlar savaş hikayeleri anlattılar. Sana söylemiştim. Ama yine de fena değildi. Belki oraya yine giderim. Bu şirketteki durumuma yardımcı olabilir. Karım şirket diyerek hafifçe alay etti. Sen tam anlamıyla yaşlı bir akbabasın sevgilim. Bir akbabayı ancak bir diğeri tanıyabilir. Ama karım sözlerimi duymadı. Yine uyuyakalmıştı. Soyunup duş yaptım. Kurulanıp pijamamı giydim. Saat 1'i geçiyordu ama ben yatacak yerde robe de chambre'ımı giyerek mutfağa gittim. Mutfak masasının başına oturarak aldığım bir şişe Beck sodasını ağır ağır içtim. Bir yandan da karlar içinde kalan Madison Bulvarı'na bakarak düşünüyordum. Geceki viskiler yüzünden kafam biraz sersemdi. Çünkü fazla içen biri değildim ama o duygu hiç de fena değildi. Hem içki yüzünden başımın ağrıyacağını da sanmıyordum. Alan'ın sorusuna verdiğim cevap George Waterhouse taksiyle uzaklaşırken düşündüğüm şey kadar saçmaydı. Karıma patronunun sıkıcı erkekler kulübünde geçirdiğim tam anlamıyla zararsız geceyi anlatmamda ne sakınca olabilirdi. Hem bu doğru olmasa bile kim duruma karıma anlattığımı bilebilirdi. Hayır, bu da kapı önündeki gibi saçma, sapıkça bir düşünceydi. Fakat içimden gelen bir ses bana bunun doğru olduğunu söylüyordu. Ertesi gün George Waterhouse'la muhasebe ve hukuk kitaplığı arasındaki koridorda karşılaştım. Karşılaştın mı? Onun yanından geçtiğimi söylemem daha doğru olur. Adam bana selam verdi ve yıllardır yaptığı gibi bir şey söylemeden uzaklaştı. Mide kaslarım bütün gün sızladı. O gecenin gerçek olduğuna bu sızı yüzünden tümüyle inandım. 3 hafta geçti. Bunu 4.'sü 5.'si izledi. Waterhouse'dan ikinci bir davet gelmedi. Demek ki ben oraya göre değildim. Bir neden yüzünden oraya uymamıştım. Kendime bunları söylüyordum. Bu sıkıcı, üzücü bir düşünceydi. Zamanla üzüntümün hafifleyeceğini, bütün düş kırıklıkları gibi bunu da unutacağımı sanıyordum. Fakat zaman zaman o geceyi anımsıyordum. Kütüphanedeki lambaların aydınlattığı yerler. Orası ne sessiz, ne sakin ve ne uygardı. Waterhouse'un tuvalete sıkışıp kalan kadınla ilgili saçma ve komik hikayesi, raflara dizili kitaplardaki hafif deri kokusu. En sık düşündüğümde dar pencerenin yanında durarak etrafı buz tutmuş camın yeşilden kehribara, kehribardan kırmızıya dönüşmesiydi. Orada büyük bir huzur duymuştum. Aynı 5 hafta içinde genel kütüphaneye giderek Algernon Williams'ın 4 şiir kitabına baktım. Evdeki 3 cildi gözden geçirmiştim zaten. Üstelik kütüphanedeki kalın ciltlerden birinde Ozan'ın bütün şiirleri vardı sözde. Fakat o ciltlerin hiçbirinde çan sesini bulamadım. New York Genel Kütüphanesi'ne gittiğimde katalogda Edward Gray Saville adlı romancıyı da aradım. Orada sadece Ruth Saville adlı bir dedektif romanları yazarı kadın bulabildim. İstersen yine gel, davet bekleme. Ama ben yine de çağrılmayı bekliyordum. Annem bana yıllar önce istediğin zaman gel ya da kapımız daima sana açık gibi sözleri hemen söyleyen kimselere inanmamamı tembih etmişti. Ben üniformalı bir uşağın yaldızlı bir kartı kapıma getirmesini beklemiyordum. Kastettiğim bu değil ama yine de bir şey istiyordum. Hiç olmazsa Waterhouse bir gece gelecek misin David? Seni sıkmadığımızı umarım demeliydi. Bu tür bir şey beklemekteydim. Fakat böyle bir şey olmayınca ciddi olarak oraya gitmeyi düşünmeye başladım. Bazen insanlar gerçekten istediğiniz zaman uğramanızı söyleyebilirlerdi. Hem bazı yerlerde kapı daima açık olabilirdi ve anneler de her zaman haklı değillerdi. Davet beklemek. İşte sonunda 10 Aralık'ta kendimi, yine koyu kahverengi pantolonumla kalın tweed ceketimi giymiş, koyu kırmızı kravatımı ararken buldum. O gece kalbimin çok hızlı çarptığını da anımsıyorum.
Alan George Waterhouse sonunda dayanamayarak seni çağırdı galiba ha dedi.
Yine gidip erkeklerin üstün olduğuna inanan domuzların ahırına mı gireceksin?
Öyle.
O anda 12 yıldan beri Alan'a hiç yalan söylememiş olduğumu düşünüyordum. Ama sonra ilk toplantıyı sorduğunda ona yalanla cevap verdiğimi anımsadım. Yaşlı adamların savaş hikayeleri anlattıklarını söylemiştim ona. Karım belki bu kez terfi edersin diye mırıldanırken sesinde pek umut yoktu. Ona haksızlık etmemeliyim, bu seste pek acılık da yoktu.
Bundan daha acayip şeyler olmuştur diyerek onu öptüm.
O gece taksiyle giderken yol bana pek uzun gözüktü. Hava soğuk ve açıktı, gökyüzü yıldızlarla doluydu. Kendimi arabanın içinde pek küçük hissettim. Sanki kenti ömründe ilk kez gören küçük bir çocuktum. Taksi kahverengi tuğla binanın önünde durduğu sırada büyük bir coşkuya kapılmıştım. Bu kadar basitti işte. Fakat basit heyecanlar da insanın yaşı ilerledikçe farkına varmadan yok oluyorlardı. Yaşlanırken yine heyecanı fark etmek, insanın yıllar sonra tarağında bir iki koyu renk saç bulmasına benziyordu. Şoföre parasını vererek indim ve kapıya çıkan dört basamağa doğru yürüdüm. Basamakları çıkarken heyecanım birden endişeye dönüştü. Yaşını başına almış insanlar bu duyguyu daha iyi bilirler. Orada ne işim vardı? Kalın kapı meşe ağacından yapılmıştı. Bana bir şatonun kapısı gibi aşılmaz gözüktü. Hem zil ya da tokmak yoktu. Oraya gizlenmiş kapalı devre televizyon olmadığından da emindim. Beni içeriye sokacak bir Waterhouse da yoktu. Dönüp alt basamakta durarak etrafıma bakındım. Doğu 35. cadde bana birden daha karanlık, soğuk ve tehdit edici geldi. O sıradaki kahverengi tuğla evlerin hepsi de araştırılmaması gereken sırları gizler gibiydiler. Pencereleri de gözleri andırıyordu. O pencerelerden birinin ardında cinayet işlemeyi tasarlayan bir erkek ya da kadın olabilir diye düşündüm. Birden sırtım ürperdi. Cinayet tasarlayan ya da işleyen biri. Birden kapı açılarak Stevens eşikte belirdi. O anda rahatladım. Aslında düş gücü fazla geniş bir erkek olduğumu sanmıyorum. Yani normal koşullar altında hayalim fazla çalışmaz. Fakat son düşüncem bana korkunç bir gerçek gibi gelmişti. Stevens'ın gözlerini görmeseydim bu düşüncemi yüksek sesle söyleyebilirdim. Gözleri beni bilmiyordu, gözleri beni hiç tanımıyordu. İşte o anda başka bir gerçeği de olanca berraklığıyla gördüm. Sessiz bir barda 3 saat, istenmediğim yere gitmenin neden olduğu utancı hafifletebilmek için 3 ya da 4 kadeh İskoç viskisi içecektim. Annemin öğüdünü dinlemeyip istenmediğim bir yere geldiğimi bilerek sıkılacaktım. Eve tatsız şekilde sarhoş olarak döndüğümü görür gibiydim. Bir çocuk gibi heyecanlı ve umutlu değildim artık. Alan'a bir süre sonra insan sıkılıyor dediğimi duyuyordum. Waterhouse bir poker oyununda bilmem kaç kilo biftek kazandığını anlattı yine. Hem inanır mısın, potu $1 oyun oynuyorlar. Tekrar gitmek mi? Belki giderim ama hiç sanmıyorum. Böylece bu iş sona ererdi fakat bu utancı unutamazdım. Bütün bunları Stevens'ın ifadesiz gözlerinden anladım. Sonra gözlerinde bir pırıltı belirdi, hafifçe gülümsedi. ''Bay Adley, içeri buyurun, paltonuzu alayım.'' Ben basamakları çıkınca Stevens arkamdan kapıyı sıkıca kapattı. İnsan sıcak olan tarafa geçtiğinde bir kapı ne kadar farklı duruyordu. Stevens paltomu alarak gözden kayboldu. Bir an holde durup aynada görüntüme baktım. 63 yaşına gelmiş ve yüzü gitgide sıskalaştığı için olduğundan yaşlı bir adam gördüm. Kütüphaneye girdim. Johansen orada oturmuş Wall Street Journal'ı okuyordu. Başka bir ışığın altında Emlyn McCarron'la Peter Andrew satranç oynamaktaydılar. McCarron ince uzun burumlu, kadavramsı bir adamdı. Andrews de düşük omuzlu, iri yarı, öfkeli bir tipti. Kırmızımsı gür sakalı göğsüne doğru iniyordu. Fil dişi ve abanozdan yapılmış satranç taşlarının üstüne eğilen iki adam, kızılderililerin kartal ve ayı totemlerine benziyorlardı. Waterhouse da oradaydı. Kaşlarını çatmış Times gazetesini okuyordu. Başını kaldırıp beni görünce hiç şaşırmadı. Selam verdi ve yine gazetesine daldı. Stevens da hiç sormadan bana bir İskoç viskisi getirdi.
Ben yine kitapların yanına gittim. Beni şaşırtan, çeken yeşil deri kaplı ciltleri buldum. Edward Gray Savile'ın eserlerini okumaya başladım. Önce kardeşimizle onları aldım. Sonra zamanla bütün kitapları okuyup bitirdim. Bence yüzyılımızın en güzel romanları arasındaydı bu 11 eser. Daha sonra biri bir hikaye anlattı. Sadece tek öykü dinledik. Stevens konyak getirdi. Hikaye bitince herkes çıkmak için kalktı. Stevens hole açılan çift kanatlı kapının önünde duruyordu. Yumuşak ama kolaylıkla duyulan bir sesle konuştu. Peki Noel hikayesini kim getirecek? Oradakiler yaptıkları şeyleri unutarak döndüler. Alçak sesle aralarında neşeli neşeli konuştular. Bunu kahkahalar izledi. Stevens gülümsemekle birlikte ciddiydi. Yaramaz öğrencileri susturan bir ilkokul öğretmeni gibi iki kez ellerini birbirine vurdu. Haydi beyler, hikayeyi kim getirecek? Düşük omuzlu, kızıl saçlı Peter Andrews hafifçe öksürdü. Düşünmekte olduğum bir şey var, bilmem uygun olur mu? Stevens onun sözünü kesti. Mükemmel. Bu sözü yine gülüşmeler izledi. Bazıları neşeyle Andrews'un sırtına vurdular. Erkekler kapıdan çıkarlarken hole buz gibi bir hava doldu. Sonra Stevens'ın bana yaklaşarak paltomu tuttuğunu gördüm. İyi geceler Bay Adley. Sizi hep burada görmek bir zevk. Paltomu ilikledim. Gerçekten Noel akşamı buluşuyor musunuz? Andrews'un hikayesini kaçıracağım için biraz üzülmüştüm. Noel'i Şenektadi'ye giderek Alan'ın kız kardeşiyle geçirmek için plan yapmıştık. Stevens bu soruma hem şaşar hem de eğlenirmiş gibi baktı. İnsan Noel'i ailesiyle geçirmelidir. Bütün yıl evden uzak kalsa da Noel de ailesiyle birlikte olmalıdır. Bunu kabul etmiyor musunuz efendim? Ediyorum tabii. Biz daima Noel'den önceki perşembe gecesi buluşuruz. Aslını ararsanız bütün yıl içinde burasının epey kalabalık olduğu tek gecedir. Stevens hiç üye sözü etmemişti. Bu bir rastlantı mıydı yoksa bu sözü kullanmaktan kaçınıyor muydu? Büyük salonda pek çok hikaye anlatılmıştır Bay Adley. Gülünçten acıklıya, alaylıdan romantiğe kadar her tür hikaye. Fakat Noel'den önceki perşembe gecesi daima korkunç ya da doğaüstü bir öykü anlatılır. Bu hep böyledir. Daha doğrusu anımsayabildiğim kadarıyla böyledir. O zaman ilk ziyaretimdeki sözü de anladım. Biri Normanstead'e bunu Noel'e saklamalıydın demişti. Başka sorular dudaklarımın ucuna kadar gelmişti fakat Stevens'ın gözlerindeki ihtiyatı fark ettim. Sorularıma cevap vermeyeceğini belirtmiyor, sadece soru sormamam için uyarıda bulunuyordu. Başka bir şey var mıydı Bay Adley? Holde yalnızdık artık, diğerleri gitmişti. Birden hol daha karanlık, Stevens'ın uzun yüzü daha soluk ve dudakları da daha kırmızıymış gibi geldi bana. Kapısı açık kütüphanedeki şöminede bir odun cayır cayır yanmaya başladı. Alevleri bir an holün cilalı parkesine de vurdu. O anda geride kalan bilemediğim odalardan birinde bir şeyin sürünerek çarptığını duydum. Bu ses hoşuma gitmedi, hem de hiç hoşuma gitmedi. Pek de sakin olmayan bir sesle, "Yok," dedim, "sanmıyorum." "Öyleyse iyi geceler." Eşikten geçtim ve Stevens'ın kapıyı arkamdan kapattığını duydum. Sonra anahtar kilitle döndü. Kendimi 3. bulvara doğru yürürken buldum. Omzumun üstünden bakamadım. Bakacak olursam beni izleyen bir canavarı göreceğimden korkuyordum ya da bilinmemesi gereken bir esrarın iç yüzünü anlayacaktım. Köşeye gelince boş bir taksi görüp işaret ettim. Alan o gece yine savaş hikayelerimi anlattılar diye sordu. Yatakta dedektif Philip Marlowe'la baş başaydı. Tek aşığı da oydu. Paltomu astım. Bir iki savaş hikayesi de anlatıldı ama zamanın çoğunu oturup kitap okuyarak geçirdim. Kadın hakları aleyhinde konuşmadığınız zaman tabii. Evet, bunu kadın hakları aleyhindeki konuşmalar bitince yaptım. Karım şunu dinle diyerek okumaya başladı. Terry Lennox'ı ilk gördüğümde dansör gece kulübünün terasının önündeki Rolls-Royce Silver Ride arabada sarhoştu. Yüzü gençti ama saçları bembeyazdı. Gözlerinden dut gibi olduğu belliydi. Bunun dışında boğuntu bir yer olan bu gece kulübünde fazla para harcayan, smokinli hoş bir gence benziyordu. Ne güzel değil mi bu? Ayakkabılarımı çıkarırken, bu bölümü bana 3 yılda bir okursun. Yaşam devrelerinde bunun bir yeri var anlaşılan dedim. Bana bakıp burun kıvırdı.
kadınları aşağı gören sert erkek.
Teşekkür ederim diyerek güldüm.
Karım kitabına daldı. Ben de gidip mutfaktan bir şişe soda aldım. Geri döndüğümde Uzun Veda adlı kitabı yatağa bırakmıştı ve beni dikkatle süzdü. David, o kulübe girmeyi mi düşünüyorsun?
Belki, yani önerirlerse. Rahatsız olmuştum. Belki bir yalan daha söylemiştim karıma. 249B'de üyelik diye bir şey varsa ben üye olmuştum bir de.
Buna sevindim. Uzun süredir bu tür bir şeye ihtiyacım vardı. Bunun farkında bile değildin ama vardı. Ben Yoksullara Yardım Derneği'ndeyim, Kadın Hakları Komisyonu'ndayım, Tiyatro Derneği'nin üyesiyim. Ama senin bir şeye ihtiyacın vardı. Yani birlikte yaşlanabileceğin kimseler olması gerekiyordu.
Yatağa girip onun yanına uzanarak Uzun Veda'yı aldım. Bu yepyeni bir cep kitabıydı. 1953'te bu kitabın ilk ciltli baskısını Alan'a doğum günü armağanı olarak verdiğimi anımsıyordum. Ona baktım. Biz yaşlı mıyız?
Sanırım yaşlıyız diyerek bana tatlı tatlı gülümsedi.
Kitabı bırakarak göğsüne dokundum. Bunun için çok yaşlı mıyız?
Kibar bir tavırla yatağın örtüsünü açtı. Sonra kıkır kıkır gülerek ayakları örtüyü tekmeleyip yere attı.
Birlikte gülmeye başladık.
33. ayrımın sonu. Sayfa 342.